Ayrım 5. İn Sabri Uzun. Sayfa 55. Bölüm 3. Cemaatin Mesajı. Gözaltına alınmayı bekledim. İstanbul polisi özel yetkili mahkeme kararı ile gazeteci Soner Yalçın'ın evinde ve bürosunda 14 Şubat 2011'de arama yaptı. Yalçın'ın sahip olduğu Oda TV bürosunda yapılan aramada bir bilgisayarda Ulusal Medya 2010 adlı bir dosyaya ulaşıldığı medyaya yansıdı. Dosyada Sabri Uzun kitap yazmakta kararsız, ikna edilmeli, Hanefi cezaevinden çıkınca Emin Arslan'ın yanına gidecek, Ahmet Şık, Nedim Şener gibi ifadeler vardı. Bazı isimler bilinçli olarak yan yana getirilmişti. Yine aynı dosya içinde gazeteci Ahmet Şık'ın yazdığı bir kitap taslağının da ele geçirildiği, bu taslakta Sabri Uzun'un bazı emredici cümleler söylediği de duyuruldu. Oda TV bilgisayarının yanı sıra Barış Pehlivan ve Müyesser Yıldız'ın bilgisayarlarında da elde edildiği öne sürülen bu dosyaya dayanılarak, daha sonra Ahmet Şık'ın ve gazeteci Nedim Şener'in evlerinde arama yapıldı. Nedim Şener ve Ahmet Şık, Ergenekon davasının inanılırlığını sarsmak amacıyla kamuoyunu yanıltıcı, asılsız haberler yayarak Ergenekon örgütünün medya bölümünü oluşturmak suçundan tutuklandılar. Başka bir suçtan tutuklu olan Hanefi Avcı hakkında da bu suçtan ikinci kez tutuklama kararı verildi. İstanbul Silivri Özel Cezaevinde tutuklu bulunan Hanefi Avcı, kendisini ziyarete giden Emin Arslan'a şunları söylemişti. "Abi, bu Ulusal Medya 2010 dosyası düzmece, bir tuzak. Bu komplo benim 12 Haziran 2011'de yapılacak genel seçim öncesinde tutuklu kalmam için hazırlanmıştır. Yakın bir zamanda beni mahkemeye çıkartıp bu olaydan dolayı ikinci kez tutuklamalarını bekliyorum. Sabri ağabeyin, Sabri Uzun, 20 Eylül 2010'da mülkiye müfettişlerine Ergenekon örgütü hakkında verdiği ifade ısrarla kamuoyundan saklanmaktadır. Benim avukatım da savunma yapabilmek amacıyla bu ifadeyi ısrarla istemesine rağmen Sabri Uzun'un ifadesinin işlemi bitmedi denmiş ve bu gerekçeyle avukatıma verilmemiş. 20 Eylül 2010'da verdiğim ifadede Ergenekon örgütü şemasının önüme gelişiyle ilgili bilgiler vermiştim. Bu ifadeyle ilgili bazı konulara ileride de değineceğim. Ulusal Medya 2010 isimli dosyayı inceleyen polisler 49 sayfalık bir rapor hazırlamışlardı. Söz konusu raporda bazı polisler Ahmet Şık'ın kitap taslağını okuyup bu kitabı benim yazdırttığımı anlamışlardı. Özel yetkili savcı kendisine sunulan bu raporu iddianameye ekleyecek ve bu iddialar doğrultusunda Ahmet Şık, Nedim Şener ve Hanefi Avcı tutuklanacaktı. Burada 40 yıllık polislik hayatımda bir kitap taslağını okuyup, bu kitabı şu yazmış, bundan yardım almış diye bir inceleme raporu hazırlamak ve bu raporu da savcının iddianamesine sokmak başarısını hiç gösteremediğimi itiraf edeyim. Neyse, ben o raporu okuduktan sonra gözaltına alınmayı, evimde arama yapılmasını bekledim. Beklediğimle kaldım. Bir türlü gelen giden olmadı. Bu esnada kendimce bazı hazırlıklar yapıyordum. Hazırladığım belgeleri farklı yerlere dağıtarak, banka kasalarında saklayarak güvenceye almaya çalıştım. Elimdeki evrakın yok edilmesinden korkuyordum. Ben bir emniyet müdürüydüm ve evimde arama yapacak polislerin hatıra olarak sakladığım belgelerimi yok edeceklerinden korkmaktaydım. 2011 Türkiye'sinin içinde bulunduğu faşizm ortamı böyleydi. Vatandaşın ruh halini ve devlete güvensizliğini varın siz düşünün. polisin Oda TV bilgisayarlarındaki bir belgede adımı tespit ettiği 5 Şubat 2011 tarihinde kardeşim Nevzat Uzun Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Kardeşim epeyce bir süredir kanser hastasıydı. Cenaze Giresun Eynesil ilçesinin Ören beldesinde defnedildi. Ben de 13 Şubat'ta Ankara'ya döndüm. Bu dönemde hiçbir polis telefonla beni aramadığı gibi hiç kimse de benim telefonlarıma çıkmadı. Etrafımdakilerden "Seni neden gözaltına almadılar, ne zaman alırlar?" şeklinde yarı acıyan, yarı endişe duyan laflar duyuyordum. Bir yandan da "Aman benden uzak dur" tavrı açık bir biçimde hissediliyordu. Peki iddia edildiği gibi Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı tanıyor muydum? Bu kişilerle nasıl bir ilişkim vardı? Nedim Şener'i tanıyordum. Açıkça söylemem gerekir, Şener, yolsuzluk yapanlarla ve demokrasi karşıtlarıyla mücadele etmekten asla korkmayan dürüst bir gazetecidir. Ardahanlı bir ailenin çocuğudur, hiçbir güvencesi yoktur. Başına bir şey gelse ki geldi, arkasından ağlayacak bir eşi bir de küçük kızı vardır. Kendisini ve mesleğini lekeleyecek hiçbir davranışta bulunmamış, peygamber dostu sahabe gibi bir insandır. Ahmet Şık ile tanışmam ise beni 2010'un Nisan-Mayıs aylarında telefonla aramasıyla olmuştu. Şık beni arayarak kendisini tanıtmış ve telefon numaramı Bilgi Üniversitesi'nde danışmanlık yapan eski polis akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç'tan aldığını söylemişti. Bana gazeteci Ertuğrul Mavioğlu'yla birlikte yazdıkları 2 cilt kitabını göndermek ve okuduktan sonra eleştirilerimi öğrenmek istediğini söyledi. Posta adresimi verdim, kitaplar geldi. 1. cildi okudum. Şık ve Mavioğlu'na saygı duydum. Çünkü kitaplarında taraf olmamış, belgeleri alfabetik sıralamayla okuyucuya taşımışlardı. Hem görevlerini dört dörtlük yapmışlar, hem de para kazanmak hırsıyla hareket etmemişlerdi. Ahmet Şık'la sanıyorum ilk kez Eylül 2010'da karşılaştım. Bu karşılaşmamız esnasında Ahmet Şık'ın okuyan, okuduğuna tapmayan, soran, sorgulayan, örnek bir gazeteci karakteri taşıdığı izlenimi edindim. Şık ile ikinci defada 2010'un Aralık ayında Bilgi Üniversitesi'nde birlikte olduk. Yanında not defteri de getirmişti. Not almamasını, bu konuşmaların haber olmasını istemediğimi söyledim, saygı duydu. Bu konuşmamızda Sabri Bey, Saygı Öztürk'ün yazdığı Okyanus Ötesindeki Vaiz kitabını okudunuz mu diye sordu. Dipnot: Saygı Öztürk, Okyanus Ötesindeki Vaiz, Doğan Kitap 2011. Evet okudum dedim. O kitapta sizin 1999'da soruşturma yapan mülkiye müfettişlerine istihbarat dairesinde Fethullahçı yoktur diye yazdığınız belirtilmiş. Bu doğru mu diye sordu. Evet doğru. Ben devletin daire başkanıydım. Dairemizin arşivinde de görevli herhangi bir personelin Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğuna ilişkin bilgi yoktu. Ben devletin memuru olarak devletin arşivindekileri yazmakla görevliydim. Olan bilgiyi yazdım, bugün de olsa aynısını yaparım. Devlet görevinde ihtiras ve kast olamaz dedim. Bunun üzerine Şık ikinci bir soru daha sordu. Yine Öztürk'ün kitabında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Fethullah Gülen davasında mahkemenin Gülen cemaati terör örgütü müdür sorusuna Gülen cemaatinin terör örgütü olmadığı şeklinde cevap verdiği yazılı. Bu yazıdan haberiniz var mıydı? Ankara'da görülmüş ve beraatle sonuçlanmış olan Gülen davasında terör örgütü tanımı için kanunun öngördüğü şartların hiçbirinin bulunmadığını, polisin bir örgüt hakkında terörle mücadele yasasının dışında kendi görüşüne göre yorumlayıp terör örgütüdür veya değildir gibi sübjektif değerlendirme yapamayacağını anlattım. Polisin kişisel duygularıyla kişileri karalayıcı, suçlayıcı yazılar yazması halinde, bugünkü Ergenekon davası, balyoz davası gibi hukuk dışı durumlar ortaya çıkar dedim. Şimdi gelelim Oda TV'de bulunduğu öne sürülen kitap taslağının elde edilmesinden sonrasına. Yalçın savcılıkta ve çıkarıldığı mahkemede bizim bilgisayarımızda böyle bir belge yok diyerek bir bilgisayar mühendisi çağrılarak inceleme yapılmasını istemişti. Mahkeme başkanı ise bu itirazı dinlememiş, ben teknik bir konudan anlamam, ileride yargılama aşamasında savunmanızı yaparsınız deyip tutuklama kararı vermişti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın 10 Nisan 2011 tarihli yazısında belirttiğine göre, Soner Yalçın'ın avukatının konuyla ilgili bilişim uzmanlarından aldığı teknik raporda, bir dakika içinde yüzlerce sayfa belgenin bilgisayara yüklenip silinemeyeceği, dışarıdan bu bilgisayara korsan yöntemlerle müdahale yapıldığı bildirilmişti. Peki hiç tanımadığım Soner Yalçın'ın sahibi olduğu Oda TV bilgisayarlarına adımın geçtiği belgelerin yüklenmesinin ne anlamı olabilir? Bu sorunun ilk yanıtı hiç kuşkusuz beni korkutmak, İtibarsızlaştırmak, bildiklerimi aktarmak için yazacağım bir kitabın inanılırlığını sarsmaktı. Ayrıca bu yöntemle mülkiye müfettişlerine verdiğim 20 Eylül 2010 tarihli ifadenin inanılırlığı da ortadan kaldırılmak isteniyordu. Bu yolla ayrıca siyasetçiler ve devlet görevlileri de benden çekinecek ve uzak duracaklardı. Evime gönderilen polis memuru. Tam da bu noktada akıllara, bilgisayarlardaki ifadelere rağmen adımın Oda TV iddianamesinde nasıl olup da geçmediği sorusu takılabilir. Bunun hikayesini de anlatmak isterim. 11 Haziran 2011 günü daha önce birlikte çalıştığımız benim yakın korumamı yapmış Hopalı Efkan B. isimli polis memuru telefon ederek ziyaretime gelmek istediğini bildirdi. Buyur ettim, geldi. Eşim de çok sevindi. Öz kardeşimiz gibi sevdiğimiz bir personelimizdi. Efkan Bey benimle baş başa sohbet ederken, ziyaretinin esas amacının şube müdürü Bülent D'nin bir mesajını iletmek olduğunu söyledi. Mesajın ne olduğunu sordum. Biraz durakladı, tereddütlüydü. Bu mesajı istemeden getirdiği izlenimini veriyordu. Efendim, Oda TV davasında sizin de adınız geçiyormuş. Bülent D. Bey, hazırlanacak iddianameye sizin adınızın yazılmamasını, sizin o davada sanık gösterilmemenizi istemiş. Onun isteği üzerine siz iddianameye yazılmayacakmışsınız. Benden bu bilgiyi size iletmemi istedi, bunun için geldim dedi. Durakladım. Üzeyir Garih adlı iş adamının 2002 yılında İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesinden sonra olayın faili diye tespit ettiğimiz Yener Yermez'in yakalanması için Yener'in akrabası Kazan Ahmet lakaplı kişiyle birlikte başkomiser Bülent D'yi İstanbul'a göndermiştim. Kendisine Hasan kod adını vermiştik. Bu yüzden her gördüğümde Bülent'e Hasan nasılsın diye şaka yolla hal hatır sorardım. Görevini iyi yaptığından dolayı sevdiğim bir kişiydi. İşte o Bülent şimdi şube müdürü olmuş, beni korumasına almış ve bu durumu polis memuru Efkan Bey aracılığıyla bana iletmişti. Hemen bir kağıt aldım ve bir bilip de iki yapmayanın anasını avradını diye yazdım. Bu notu Bülent'e ilet, sakın beni korumaya kalkmasın, bana komplo kurmak isteyenlere de bu notumu iletsin dedim. Efkan güldü. Ben Bülent müdürüme, Sabri başkanım bu işe küfreder diye söylemiştim dedi. Ben Bülent müdürüne söyle, müsait olduğu bir zamanda onun istediği bir yerde buluşalım dedim. Birkaç gün sonra Efkan telefon etti ve Bülent D'nin riskli olur diye görüşmeyi reddettiğini söyledi. Bülent'in gönderdiği haber, "Ben sizi koruyorum, bu yüzden Oda TV iddianamesine adınızın yazılmasını önledim. Bizi birlikte görürlerse size ve bana karşı kötülük yapabilirler, bu arada görülmeyelim" anlamına geliyordu. Oysa ben adımın iddianameye girmemesinin cemaatçi polisler yüzünden mi yoksa Bülent D'nin özel ilişkili olduğu savcıyla görüşmesi sonucunda mı olduğunu öğrenmek istiyordum. Bülent'le görüşemedim ama kendi imkanlarım ölçüsünde araştırmalarıma devam ettim. Önce Bülent'in gönderdiği bu haberi yakın arkadaşlarıma anlatıp kişisel görüşlerini sordum. Ortak kanaat şu oldu. İstanbul polisi içinde bulunan cemaat şurası, Oda TV bilgisayarlarına uzaktan müdahaleyle Medya 2010 adlı dosyayı yüklemiş. Bu dosyaya dayandırılan soruşturma sırasında cemaat, bildiklerinizi açıklamanızdan korktuğu için sizin bu soruşturma dışında tutulmanızı kararlaştırmış. Bu yaptıkları sözde iyiliği, Bülent D'ye emir vererek onun aracılığıyla iletmeyi uygun bulmuşlar. Sizin Bülent'le yapacağınız buluşmada bu komplonun arka yüzünü çözmenizden korktukları için Bülent size randevu verememiş. Arkadaşlarım ısrarla Bülent D'nin kendi iradesiyle değil, cemaat şurasının kararıyla bana haber gönderdiğini söylüyorlardı. Ben, İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Bülent D. Düzce İstihbarat Şube Müdürü görevine getirilmişti. Birkaç ay sonra tekrar İstihbarat Dairesi Başkanlığı C. İrticayla Mücadele Şube Müdürlüğü görevine geri döndü. Yukarıdaki değerlendirmeyi yapan arkadaşlarım, cemaat kendisinden olmayan kişiyi istihbarat dairesine geri getirmez. Size mesaj gönderen Bülent, bir anlamda cemaatin "Biz sana zarar vermeyelim, sen de bildiklerini söyleme" mesajını iletmiş. Siz mülkiye müfettişlerine 20 Eylül 2010'da verdiğiniz ifadede "Ben Ergenekon örgütü şemasını ilk defa 14 Haziran 2001 günü gördüm" demekle cemaatin önemli bir komplosunu açığa çıkartmış oldunuz. O ifadenizin sadece müfettiş dosyasında kalmasını istiyorlar, kamuoyunun bilmesini istemiyorlar diyorlardı. 9 Eylül 2011 tarihinde Oda TV iddianamesi açıklandı. Benim şüpheli veya tanık olarak dahi adım geçmiyordu. Çok şaşırmıştım. Savcının hazırlayacağı iddianamenin içeriğinin ne olacağını, İstihbarat Dairesi Başkanlığındaki bir şube müdürü, 3 ay önceden biliyor ve bir polis memuru aracılığıyla bana haber göndererek "Ben seni koruyorum, bilgin olsun" diyordu. Üstelik bütün bu gelişmelerden Emniyet Genel Müdürü'nün bilgisi yoktu. Arkadaşım AİG'de Oda TV davasında iddianamede sizin hakkınızda herhangi bir suçlama olmayacak, siz ne şüpheli sanık ne de tanık olarak yazılacaksınız demiş ve şöyle devam etmişti. Siz çok şey biliyorsunuz. Zaten mülkiye müfettişi Mustafa Üçkuyu'ya "Ben Ergenekon örgütü şemasını ilk defa 14 Haziran 2001 yılında gördüm. O şemada Orgeneral Çetin Doğan örgütün sorumlusu durumunda gösterilmişti" demişsiniz. Sizi bir daha konuşturup Ergenekon ve balyoz davalarının düzmece olduğunu, kamuoyunun duymasını istemezler. Çünkü sizin kamuoyunda saygın bir yeriniz ve inanılırlığınız var. Bunun üzerine "Bu bir kanaat mi yoksa duyum mu?" diye sormuştum. Arkadaşım AİG, "Bu bir kanaat" demişti ama ben o sözlerin güvenilir bir kaynaktan gelen duyum olduğuna inanmaktaydım. "Duydum" deseydi, "Nereden duydun, kimden duydun?" sorularını sıralayacaktım. O da cevap verse bir türlü sıkıntı, vermese bir başka türlü sıkıntı yaşayacaktı. İsrarlı sorularıma muhatap olmamak için böyle demeyi tercih etmişti. Terör Şubesi'nin fuhuş operasyonu. Hürriyet gazetesi muhabiri Toygun Atilla, 27 Ekim 2012 tarihli haberinde toplam 56 sanıklı askeri casusluk ve fuhuş çetesi davasının bir numaralı sanığı olan ve 15 yıl 7 ay 14 gün hapis cezasına çarptırılan Deniz Piyade Albay İbrahim Sezer'in anlatımlarına yer verdi. Sezer, örgüt üyeliği, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmekle suçlanıyordu. Sezer, davayla ilgili çok çarpıcı gerçekleri dile getiriyor. Yalnızca şu söyledikleri bile kurulan komployu net biçimde ortaya koyuyor. Polisteki sorgum sırasında Vicha diye bir kadınla telefonda konuşmamı önüme koydular. Böyle bir konuşmam olmadığını, böyle bir kadını tanımadığımı söyledim. İsrar ettiler, elimizde tape var dediler. Tapeleri dinledik. Vicha'nın uydurma olduğu ve tapeye eklendiği ortaya çıktı. Polisleri şikayet ettik. Savcı takipsizlik kararı verdi. Üst mahkemeye itiraz ettik. En sonunda polisler hakkında dava açıldı. Fuhuş çetesiyle irtibatımız olmadığı anlaşıldı. Fuhuş çetesi diye başlatılan operasyonun nasıl buralara geldiğini şimdi daha iyi anladınız mı? Hasanpaşa'daki evde bulunan ajandadaki el yazısı notların hiçbirinin bana ait olmadığı yapılan kriminal inceleme sonunda ortaya çıktı. Bu ajanda benim değil, bu ortaya çıktı. Peki bu ajanda kimin? Kim koydu onu eve? Sezer'in soruları gerçekten de önemli. İncelendiğinde polisin olaydaki davranış şeklinin sıra dışı olduğu görülüyor. Örneğin İstanbul polisi 2 Ağustos 2010'da mahkemeden İbrahim Sezer'in ev adresleri olarak Balmumcu ve Kadıköy Hasanpaşa semtlerinde iki ayrı adres için 2 adet arama kararı almış. Kendisinin oturduğu adrese hiç gitmemişler. Hasanpaşa'da bulunan, kendisine ait olmayan adreste arama yapmışlar. 40 yıllık meslek hayatım boyunca buna benzer bir olay hiç yaşamadım. Şüpheli önce yakalanır, gözaltına alınır. Sonra polis refakatinde arama yapılacak her iki eve ayrı ayrı götürülür. Şüphelinin gözetiminde arama yapılır. Düzenlenen arama tutanağı birlikte imzalanır. İki ayrı adres için arama kararı alınıp, bunlardan birisinde şüpheliden habersiz arama yapılıp, orada bulunduğu iddia edilen düzmece, delillerle tutuklama yapılmasının, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ve dünyada başka örneği yoktur. İşin bir başka tuhaf tarafı, polisin arama kararı alırken fuhuş ve casusluk örgütüne yönelik operasyon yapmak istemiş olması. Ben fuhuş operasyonu yapan terörle mücadele polisine ilk kez rastladım, daha önce hiç görmemiştim. Albay Sezer'in evinde arama yapanlar, terörle mücadele polisi ve yanlarında hiç ahlak masası polisi yok. Ayrıca ben bugüne kadar beraberimize Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT personelini almadan casus yakalama operasyonuna da gitmedim. MİT personelinden gizli casusluk operasyonu yapmak, yaptırmak tamamen Gülen cemaati komplosudur. Hasanpaşa'daki evde bulunan Deniz Kuvvetleri subay elbisesi, denizaltı gemisinde görev yapan subayların elbisesidir. Oysa gözaltına alınan ve sonra tutuklanan İbrahim Sezer, deniz piyade subayıdır. Arama sırasında ele geçen elbiseyi giymeye yetkili değildir. Bu, bir evde arama yapıp, özel harekat polisi elbisesi ele geçirip, bu elbiseyi delil olarak göstermek suretiyle bir trafik polisini tutuklamaya benziyor. Hasanpaşa'daki evde yakalandığı öne sürülen çantada parmak izi incelemesi de yapılmamış. Elde edilen elbise üzerinde de DNA testi yapılmadan İbrahim Sezer tutuklanmıştır. Üstelik çantada parmak izi araması Sezer'in isteğine rağmen yapılmamıştır. Üstüne üstlük evde bulunan çanta ve elbise de mahkeme safhasında kaybolmuştur. Bu normal bir durum değildir. O çanta ve elbiseyi kaybeden polis hakkında mutlaka adli soruşturma yapılması gerekirdi. Bu olayda delilleri kaybeden polisler hakkında adli işlem yapılmadığını anlıyoruz. Arama yapan polisler bazı yerlerde eldiven kullanmışlar, bazı yerlerde kullanmamışlar. Böyle bir sorumsuzluk hem adli hem de idari soruşturmayı gerektirir ama onlar korunmuşlar kanaati kamuoyuna yerleşmiştir. Atabeyler operasyonu buna örnektir. Bu operasyonda bazı askerlerin evlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin olduğu semtin krokisinin bulunduğu iddiası tamamen yalan ve düzmecedir. Hasanpaşa'daki evde bulunan ajandada Albay Sezer'in el yazısı bulunmamış, yani aleyhte delil çıkmamış olması önemli değildir. Çünkü asıl istenen Sezer'in Tuğamiralliğe terfi etmesinin engellenmesidir. Bu amaca da ulaşılmıştır. Sezer casusluk suçlamalarına karşılık olarak Hasanpaşa'daki arkadaşının evinde bulunan askeri belgelerin hiçbirisinin görev yaptığı birliğe ait olmadığını söylüyor. Bundan söz konusu belgelerin çeşitli askeri birliklerde görevli Cemaat Şakir'de askerlerden toplanarak Sezer'in arkadaşının evine konduğu veya o anda orada bulunmuş gibi tutanak düzenlendiği sonucu çıkmakta. Aynı şekilde Sezer'in birliğinde cemaat mensubu olmadığı neticesine de varabiliriz. Eğer bu birlikte bir şakirt olsaydı, cemaat evrakı doğrudan buradan temin ederdi. 5. ayrımın sonu, sayfa 68.